Louis Braille, körlerin dünyasında devrim yaratan bir buluşun sahibidir. 2009 yılında onun 200. doğum yıl dönümü nedeniyle Türkiye Körler Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikler dizisinin birincisi için bildiğiniz gibi burada bulunuyoruz. Louis Braille körler için gerçekten çok değerli bir insandır, büyük bir insandır. Bence Edison'un ampulü bulması gören insanlar için ne kadar önemliyse Louis Braille'in Braille yazıyı bulması da körler için o kadar önemlidir. Çünkü bilgiye ulaşmanın önündeki engelleri kaldırmıştır. Louis Braille deyince aklımıza her zaman körlerin eğitiminde çok önemli bir işleve sahip olan Braille yazı gelir. Peki Louis Braille kimdir? Nasıl yaşamıştır? Bunun üzerinde durmak gerekirse şunları söyleyebiliriz. Louis Braille'in ailesi kendi hallerinde yaşayan mütevazi bir aileydi. Annesi babası okuma yazma bilmiyordu. Paris'in güneydoğusunda 26 mil uzaklıktaki küçük bir Fransız kasabası olan Capreil'de dünyaya gelmiş. 4 Ocak 1809 tarihinde. Louis Braille doğduğunda o kadar zayıf bir çocuktu ki görenler onun birkaç günden fazla yaşayacağına inanmıyorlardı. Ancak o kısa zamanda gelişti ve kendini toparladı. Bu arada şunu belirteyim. Braille kelimesi aslında İngiliz telaffuzu ile söylenen bir kelimedir. Kendisi Fransızdır Louis Braille bildiğiniz gibi. Aslında Louis Braille denmesi gerekir ama Fransızlar maalesef Louis Braille'e fazla sahip çıkmadıkları için İngilizler kadar Braille olarak dünya literatüründe telaffuz olarak daha çok kullanılıyor. Onu da dikkatinize sunmuş olayım. Louis Braille'in bir erkek iki kız kardeşi vardı. Güler yüzlü, sarı saçlı, iri mavi gözlü bir çocuk olan Louis hareketli ve zeki bir çocuktu. Babasının bir atölyesi vardı. Babası saraçtı, yani deri işleriyle meşgul oluyordu. Semer yapıyordu. Louis'nin de bir gün kendi izini takip edeceğini düşünerek ona yaptığı işleri devamlı anlatırdı. Fakat babası atölyede bulunmadıkça her ne şartla olursa olsun onun atölyeye girmesi kesinlikle yasaktı. Louis 3 yaşına girmişti. Bir gün inanılmaz bir olay meydana geldi. Babası atölyenin dışında bir müşteriyle ilgilenirken Louis açık bulduğu atölyenin kapısından içeri giriyor. Kendi boyu kadar yükseklikte bir tezgah var, ona doğru koşuyor. Eline ucu sivri bir bıçak ve bir parça da deri alıyor. Babasını taklit eden bir çocuk sevinciyle çenesini tezgaha da dayayarak deriyi kesmeye başlıyor. Fakat küçük elleri çok zayıftır. Bıçak elinden fırlayarak sivri ucu sol gözüne saplanıyor. Babası büyük çığlıklar içerisinde ağlayan Louis'i görünce tabii büyük bir paniğe kapılıyor. Onu toz ve deri parçalarıyla kaplı yerden hemen kucağına alıyor ve derhal yaşlı bir kadına götürüyor. Bu yaşlı kadın yaralı olan göze çeşitli karışımlardan kendi hazırlamış olduğu bir su damlatıyor. Birkaç damla damlatınca önce ağrı kesilmiş oluyor. Daha sonra kanama duruyor ama Louis'nin iyileşeceğine inanılırken durum daha da kötüye gidiyor. Fakat onun iyileşeceğine inanan komşuları önce sevinç içinde yaşlı kadını kutluyorlar. Louis aslında iyileşmemiştir. Şifalı diye damlatılan su ağrıyı her ne kadar hafifletmişse de dış kanamayı iç kanamaya dönüştürdüğünden faydadan çok göze zarar vermiştir. Sonraki haftalarda Louis yürürken sendelemeye, sağa sola çarpmaya, işte eşyalara takılmaya başlıyor. Çok geçmeden ailesi onun yalnızca sol gözünün değil, her iki gözünün de aşırı derecede morarmış olduğunu, görmediğini fark ettiler. Babası Louis'nin durumunu ciddi bularak çocuğu o yöredeki bir doktora götürmeye karar verdi. Fakat doktorun tedavisi bir fayda sağlamadı. Daha sonra Louis yakında bir kasabadaki başka bir doktora daha götürdü. Bu doktor da ona bir şey yapamadı. Çünkü çok geç kalınmıştı. Louis kirli elleriyle gözlerini ovuştururken mikrobun iltihaplı olan sol gözden sağ göze de sıçramasına neden olmuştu. Louis henüz bir daha hiç göremeyeceğini kavrayamayacak kadar küçük bir yaştaydı. Ailesi böylesine kötü bir olaydan sonra onun sürekli evde kapalı kalmasını da doğru bulmuyorlardı. Ne yaptılar? Diğer insanların yaptığı şeyleri Louis'nin de yapabilmesi için ona cesaret veriyorlardı. Kardeşleri Louis'nin daha önceden bildiği yerleri, dereyi, kümesleri, baston kullanarak nasıl bulabileceğini öğrettiler. Babası da basit deri işlerini ona öğreterek onun el becerilerini geliştirmeye çalıştı. Louis Braille gözleriyle göremediği atölyedeki malzemeleri elleriyle dokunarak tanımaya çalışıyordu. Babasının rehberliği altında deriden basit şekiller yapıyordu. Kör oluşu üzerinden 4 yıl geçmişti. Artık birçok şeyi kendi kendine yapabiliyordu. Örneğin baston kullanarak bazı yerlere gidip gelebiliyor. Fakat dolaştığı yerlerin nasıl bir manzaraya sahip olduğunu hiç bilmiyordu. Ailede herkes elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen gün geçtikçe Louis büyük bir yalnızlık duygusuna kapılmaya başlıyor. Kasabada bastonuyla dolaşmakta olan bu içine kapanık çocuğu gören komşular büyüdüğünde onun sonunun ne olacağını merak ediyorlardı. Louis 7 yaşındayken önemli bir tesadüf oldu. Kasabalarına Jacques Palu adlı bir rahip tayin edildi. Bu rahip çok yardımsever, iyi eğitim görmüş bir kişiydi. Kasabaya gelişinden kısa bir süre sonra Braille ailesinin yaşadığı olumsuzlukları duyuyor ve onlara ne şekilde yardım edebileceğini öğrenmek için evlerine kadar ziyaret ediyor. Louis'e yararlı olabilmek için bazı konularda ona dersler vermek istediğini söylüyor. Ailesi kabul ediyor. O günden sonra Louis artık sık sık rahibin evine gitmeye başlıyor. Bazen kilisenin içinde, bazen bahçede bir ağacın gölgesinde oturarak onun anlayabileceği şekilde dersler vermeye başlıyor. Rahip ona doğal güzellikleri anlatıyor. Kuş seslerinden müziğe, müzikten dini konulara dalıyorlar. Duygulu bir şekilde İncil'den olayları, karakterleri canlandıran hikayeler okuyor. Her hikayedeki ahlaki dersler üzerinde durarak Louis Braille'i aydınlatmaya, geliştirmeye çalışıyor. Nitekim Louis'de büyük değişiklikler görülmeye başladı. İyimser bir kişilik kazanarak yalnızlık duygusundan yavaş yavaş sıyrılmaya başladı. Rahip Louis'deki bu olumlu değişikliklerden çok memnun oluyor ve ona daha ileri düzeyde eğitim verilmesi gerektiğine karar veriyor. Bu düşünceyle Louis'i okuluna bir öğrenci olarak alması için okul müdürü Monsieur Becquerette'e ricada bulunuyor. O günlerde bu bir genel bir okul, özel bir okul değil. O günlerde yalnızca birkaç özürlü çocuğun okula devam ettiği biliniyordu. Fakat görme özürlü bir çocuğun diğer çocuklarla birlikte aynı okula devam ettiği, okulda okuduğu hiç duyulmamıştı daha önce. Monsieur Becquerette rahibin bu ricasını kabul ederek Louis'i okuluna kaydettiriyor. Louis daha ilk günlerde okulunu çok seviyor. Sınıfında meraklı bir arzuyla öğretmenin söylediği her sözcüğü anlayabilmek için dikkatle dinliyordu. Sınavlar sırasında verdiği cevaplarla da dersleri ne kadar iyi takip ettiğini, iyi anladığını kanıtlıyor. Sorulara tereddütsüz cevaplar veriyor, esprili yorumlar ilave ediyor. Bu okuldaki yaşantısı Louis için gerçekten birçok bakımdan büyük bir değer taşımaktaydı. Okulda çeşitli bilgiler kazanmasının yanı sıra bağımsız hareket edebilmeyi, iyi bir düşünce yapısı geliştirerek zorluklar karşısında ne şekilde mücadele etmesi gerektiğini de öğrenmişti. Louis'nin okula başlaması üzerinden 2 yıl kadar bir süre geçti. Rahip Palu ve Monsieur Becquerette, Louis'nin yaratıcı bir zekaya sahip bir çocuk olması nedeniyle Capri gibi birçok olanaktan yoksun küçük bir yerde, bir küçük bir çevrede kalmasını istemiyorlardı. Babasına onu Paris'te Körler Enstitüsü'ne göndermesinin doğru olacağını söylediler. Bildiğiniz gibi Paris Körler Okulu Valentin Huy tarafından kurulmuştu. Bu okulu açtıktan sonra da Valentin Huy diğer ülkelere de giderek körler için okul açma çalışmalarını sürdürmüştür. Ve Paris'e bir daha dönememiştir bu çalışmaları nedeniyle. 1784 yılında okul açılması için varlıklı kişilerin yardımını almış ve dünyada ilk körler okulunu açmış olan bir kişidir. Louis Braille 1819'da henüz 10 yaşındayken Paris Körler Enstitüsü'ne girdi. Okulda 60 öğrenci okuyordu. En küçükleri Louis Braille'di. Okuldan biraz bahsedeyim. Öğrenciler egzersiz amacıyla haftada bir ip yardımıyla, ipe tutunarak bahçeye gidebiliyorlar. Diğer zamanlarda ise o sağlıksız, rutubetli okul binasında zaman geçiriyorlardı. Dışarı çıkmalarına izin verilmiyordu. Okulun çok sağlıksız bir koşulda olması Louis Braille'in de bir süre sonra diğer çocuklarda olduğu gibi bir hastalığa yakalanmasına neden oluyor. Tüberküloz hastalığına yakalanıyor Louis Braille. Enstitüde bir bayan, iki erkek öğretmen bulunuyordu. Bu öğretmenler dersleri okulda bulunan bütün öğrencilerle yapmak yerine yalnızca birkaç zeki öğrenciyi tespit ederek önce konuları onlara anlatıyorlar. Profesör olarak adlandırılan bu zeki öğrenciler, öğretmenler tarafından öğretilenleri ezberledikten sonra öğrendiklerini geri kalan diğer öğrencilere öğretiyorlar. Daha sonra profesör diye adlandırılan bu öğrencilerin öğrettiklerini çabuk kavramış olan öğrenciler ise sırayla tekrarlayıcı olarak görevlendiriliyorlar. Onlar da diğer arkadaşlarına anlatıyorlar, anlayamayanlara. Louis Braille, körlerin yalnızca kulak yoluyla verilen eğitime mahkum olmalarının nedenli büyük bir eksiklik olduğunu fark etti ve bu soruna bir çözüm bulmak gerektiğini düşünmeye başladı. Bu düşünce onu körlerin okuyup yazabileceği bir yazı sistemini bulma çabasına itti. O dönemde başka kişiler de tabii körler için bir yazı sistemi geliştirmeye çalışıyorlardı. Fakat henüz bu konuda bir başarı sağlanamamıştı. Kurşundan, tahtadan, ince çubuklardan, hatta toplu iğnelerden bile harfler oluşturma denemeleri yapılıyordu. Daha önce hiç kimsenin fark edemediği önemli bir hususu Louis Braille fark etmişti. Aslında körlerin ihtiyaç duyduğu şey kocaman harfler değil, tam tersine duyarlı olan parmak uçlarıyla hissedilebilecek kadar küçük ve muntazam şekillerden oluşan harflerdi. Louis, gören insanların kullandığı harfler üzerinde çalışmaktan vazgeçti. Çünkü önce okullarda öğrencilere mürekkep yazı dediğimiz yazının harfleri kabartılmış şekilde öğretilmeye çalışıyordu. Bundan vazgeçti Louis Braille, bütünüyle yeni bir sistem bulmak gerektiğine karar verdi. Birçok denemeler yaptı. Babasının kullandığı deri parçalarından ince uzun semboller kesti. Küçük döşeme çivilerini tahtalar üzerine çaktı. Ağaç ve çalılardan aldığı çubukları kullandı. Fakat yaptığı her deneme sonunda bunları karmaşık olarak vazgeçti. Onu nasıl bulmak istediği şey, demin de belirttiğim gibi, her birinde çok küçük, basit değişiklikler yapmak suretiyle bütün harfleri, noktalama işaretlerini temsil edecek kullanışlı bir sistemdi. Bu denemeler üzerinde kafa yorduğu günlerin birinde önemli bir tesadüfle karşılaştı. Napolyon'un topçu subaylarından Kaptan Charles Barbier, ya da Barbier Fransızca telaffuz edersek, ile tanıştırıldı. Kaptan Barbier, ince mukavva karton parçaları üzerine kabartma, nokta ve çizgilerden oluşan bir yazı sistemi geliştirmişti. Bu yolla askerlere geceleri emirler gönderiyor. Askerler karanlıkta parmaklarıyla bu şifreleri çözerek düşman karşısındaki konumlarını öğreniyorlardı. Bu yazı sistemi askerler için yararlı olmuş olsa da karmaşıklığı nedeniyle körlerin kullanmasına elverişli değildi. Bununla beraber Louis Braille aradığı şeyin ne olduğu konusunda önemli bir ipucu elde etmişti. Kaptanın geliştirdiği bu yazı sistemi onu gerçekten heyecanlandırmıştı. Sonraki günlerde gece yarılarına kadar karton parçaları üzerine çeşitli şekillerden oluşan noktalar, çizgiler kabartarak aradığı sistemi bulmak için azimle çalışmaya başladı. Herkes uykudayken o yaptığı denemeler üzerinde düşünmekten yorgun ve bitap düşüyordu. 16 yaşına girmişti. Nokta ve çizgilerden oluşan ve arkadaşlarının güçlük çekmeden parmaklarıyla hissedebileceği bir yazı sistemini bulmayı başarmıştı. Ancak tam olarak yine de aradığı, bulmak istediği sistem bu değildi. Daha sonra çizgilerden vazgeçerek yalnızca noktaları kullanmaya karar verdi. Böylece amacına çok yaklaşmıştı. Artık bundan sonra yapılması gereken şey, körlerin parmak uçlarıyla kolayca hissedebilmesi için her harfin kaplaması gereken yeri ve her nokta için verilecek numaraları tespit etmek kalmıştı. Nihayet 20 yaşına geldiğinde Louis'nin kafasında parlak bir düşünce oluştu. Bütün sistemi 6 nokta etrafında oluşturmanın doğru olacağını anladı. 6 noktayı kullanarak 63 farklı şekil meydana getirmek mümkün oluyordu. Bu sistem harfleri, noktalama işaretlerini, kısaltmaları kapsamaya da elverişli olacaktı. 6 noktanın birinci sütunundaki noktaları 1, 2, 3, ikinci sütunundaki noktaları 4, 5, 6 şeklinde numaraladı. Daha sonra tek tek harfleri belirledi. Louis yazı sistemini büyük bir titizlikle gözden geçirerek harflerin şeklini, kaplayacağı alanı tespit etti. Nihayet 1834 yılında Braille yazının icadı böylece tamamlanmış oldu. Bundan sonra tabi artık körler için de her kitabın basılabilmesi mümkün olacaktı. Louis Braille sonunda kendine adamış olduğu çok önemli bir görevi yerine getirmeyi başardı. Bu arada Louis'nin öğrencileri müzik işaretlerini de Braille yazıya uyarlamasını, bu kabartma yazıya uyarlamasını istediler. Louis Braille bu konuda da çalıştı ve öğrencilerin bu ihtiyacını karşılayacak bir sistemi oluşturdu. Louis'de aşırı bir müzik tutkusu vardı. İyi düzeyde org çalmasını biliyordu. Bu nedenle müziği de bir meslek olarak sürdürmek istiyordu. Ancak okul yönetimi tarafından kendisine mezun olduktan sonra da okulda kalarak öğretmenlik yapması teklif edildi. Çünkü Louis Braille'in öğrenciliği bitmişti, okuldan ayrılma zamanı gelmişti. Kişisel tutkularını bir tarafa bırakarak körlere daha çok yardımcı olabilmek için hayatının geri kalan kısmını da mezun olduğu okula adamaya karar verdi. Bu teklifi kabul etti. Louis kısa zamanda çok sevilen bir öğretmen oldu. Tarih, coğrafya, matematik, Fransızca, müzik gibi derslere giriyordu. Onun öğretmenliği öğrencilerin daha önce gördüklerinden çok farklıydı. O sırada öğretmenlerin birçoğu öğrencilere karşı şiddete başvurma eğilimindeydiler. Fakat Louis öğrenciler üzerindeki otoritesini daha çok karşılıklı saygı ve sevgiye dayandırıyordu. Sakin, sabırlı bir kişiliğe sahipti. Louis icat etmiş olduğu yazı sistemini öğrencilere öğretmeye başladı. Braille yazısıyla birkaç ders kitabı yazmayı denedi ve başardı. Öğrenciler bu yeni alfabeyi öğrenmekten gerçekten çok mutlu oluyorlardı. Braille yazının ilk başlarda enstitüde kullanılması resmi olarak kabul edilmedi Louis'nin çabalarına rağmen. Hatta Braille yazıyla bir tarih kitabı yazan okul müdürü Pigney'e yetkisini aştığı gerekçesiyle görevden alınıp okuldan da uzaklaştırıldı. Yeni atanan müdür tabii Braille yazının okulda kullanılmasını tamamen yasakladı. Louis bu olaydan çok etkilendi. Büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Fakat bu arada öğrenciler Louis'den Braille yazıyı kendilerine gizlice öğretmeye devam etmesini istediler. Daha sonra Braille yazının önemini kavramış olan öğretmenlerden birisi okul müdürünü ikna etti ve yasağın yumuşatılmasını sağladı. Yazının okulda kullanılmasına okul müdürü izin veriyordu fakat resmen değil, hani gönüllü olarak yapması şartıyla. Yıl 1847 idi. Louis bu karardan yine de mutlu oldu. Louis Braille'in bütün çabalarına, arzularına rağmen bulmuş olduğu yazının Paris Körler Enstitüsü'nde resmen kabul edildiğini sağlığında maalesef göremedi. 6 Ocak 1852 yılında Louis Braille bir süreden beri yakalanmış olduğu tüberküloz hastalığından hayatını kaybetti. Ölümünden 2 yıl sonra Paris Körler Enstitüsü'nde Braille yazısı resmen kabul edildi. Daha sonra 1878 yılında Dünya Kongresi toplandı ve Louis Braille'in bulmuş olduğu Braille yazının evrensel olarak kabul edilen bir sistem olmasına karar verdi. Diğer yazı sistemlerinden vazgeçildi. Bir rekabet vardı yazı sistemleri arasında. Buna Noktalar Savaşı adı verilmişti. Böylece 1878'de Noktalar Savaşı da sona erdi. Louis Braille, karanlıktan aydınlığa açılan kapının anahtarını bulmuştur körler için. Hepinize teşekkür ediyorum.